Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 41. Ayrım. 6. Bölüm. 13 Kasım. Ebu Haşim kazandı. 60. Moskova, 13 Kasım. Vasili Kuzmin'i taşıyan S-600 tipi Mercedes, serpiştiren karın altında akşam tam saat 6'da Kremlin'in ağır demir kapılarından içeri girdi. Limuzin özel avluya döndü. Kuzmin'in arabasını koruyan otomobil konvoyu yaklaşıp durduğunda, başkanın özel korumaları hızla otomobillerden fırladı, Kuzmin'e çift kanatlı meşe kapıya kadar eşlik ettiler. 2 dakika kadar sonra Kuzmin, özel sekreteri Leonid Tushin'le sıcak bürosundan içeri giriyordu. Şöminede odun yanıyordu. O sabah, Kalinin'de önemli bir toplantıya yetişmek üzere, arabasıyla çevre yolunda hızla ilerlerken Kuşin'den telefon gelmişti. Başkan randevuyu iptal etmiş, derhal Kremlin'e dönmüştü. Yapacağı telefon konuşması sırasında kesinlikle yalnız kalmak istiyordu. "Evet," dedi özel sekreterine. "Amerika Başkanı hatta bekliyor efendim." Yüzü asık Kuzmin başını salladı. "Bağlasınlar." Washington DC, 13 Kasım. Gore ve Carla kentten çıkıp 14. cadde üzerinden köprüye ve Foggy Bottom'a yöneldiklerinde, sonra da güneydoğuya 105 numaralı karayoluna saptıklarında hava kararmıştı. Gore 10 dakika sonra yavaşladı, frenleri sıkıp motosikleti durdurdu. Dikiz aynasından 100 metre kadar gerisinde yolun kenarındaki cebe girip duran kısalarını yakmış arabayı gördü. Gore'nin hafifçe sağa doğru eğildiğini fark eden Carla, yarasında bir sorun olduğunu düşünürken motorun bir yerlerini karıştırdığını görüp sordu. "Bir şey mi oldu?" "Hemen arkamızda durmuş bir araba var. Belki kuruntu yapıyorum ama kentten ayrıldığımızdan beri peşimizde sanki." "Dur," dedi Gorev. Carla arkasına dönmeye yeltenince, "sakın arkaya bakma." "Ne yapacağız?" "Şimdilik devam edeceğiz. Bakalım haklı mıyım?" Gorev, Honda'yı vitese takıp hızlandı. Önlerindeki iki tarafı yüksek ağaçlı yol tehlikeli virajlarla doluydu. Gorev birden hızını artırdı. Honda'nın hızını 110 kilometreye çıkardı. Virajları dönerken arkasındaki farların da aynı hızla ilerlediğini gördü. 400 metre kadar sonraki keskin virajı alır almaz tüm farlarını söndürdü, yavaşladı, gidonu sola kırıp ağaçların arasına girdi. Frenleri sıktı, motoru durdurup kaskının siperliğini kaldırdı. Arkadaki otomobil göründü. Hızla viraja girip uzaklaştı. Gorev, otomobilin ön koltuğunda oturan iki kişiyi tanıyamadı. Araba bir sonraki dönemeçte gözden kayboldu. "Ne düşünüyorsun?" dedi Carla. "Söylemesi zor." "Kim olabilir ki?" Gorev kaşlarını çattı. "Bisto ve arkadaşları belki. O herife hiç güvenmem. Onun da bize güvenmediği gibi. Başka bir yoldan gidelim, daha güvenli olur. Gözünü aç ama sakın arkana bakma, aynayı kullan Carla." Gorev, Honda'yı ters istikamete çevirdi. Farlarını yaktı, yola çıktı ve geldikleri yöne geri döndü. 3 dakika sonra yolun karşı tarafındaki bir benzin istasyonunun önünden geçtiler. Birkaç saniye önce benzin istasyonuna giren güçlü Goldwing motosikleti istasyonun önünden geçerken fark etmediler. Goldwing'in yanında motoru homurdanan koyu lacivert bir Ford pick-up duruyordu. Pick-up'ın direksiyonundaki Ricky Cortez, yan camı indirmiş cep telefonunda konuşurken geçip giden Honda'ya dişlerini gıcırdatarak baktı. Telefonu kulağından uzaklaştırdı, Goldwing'in sürücüsüne bağırdı. "Ronnie ve Hector, herifle yanındaki kancığın kendilerine ektiklerini düşünüyor. Biraz geride kalacaklar. Honda'nın peşine takıl, olabildiğince geriden izle. Her 5 dakikada bir yer değiştireceğiz." "Tamam Ricky." Goldwing'in sürücüsü kaskını indirdi. "Telefon temasını sürdür ve sakın onları kaybetme, anlaşıldı mı?" diye haykırdı Cortez. "Bu işin içine bir sıç, bak bakalım Misto nasıl köpürecek." Goldwing'in sürücüsü başını salladı. Motorun devrini yükseltti, benzin istasyonundan çıktı. Makinesini homurdatarak hızlandı, Honda'nın peşine takıldı. Peşinden de Ricky Cortez. Moskova 18.55. Vasili Kuzmin, Telefonu hırsla kapatıp koltuğundan kalktı. Kar tanelerinin camı okşadığı pencereye yürüdü. Yakarırcasına uzattığı ellerini çerçevenin iki yanına yasladı, sonra öne doğru eğilip zonklayan alnını buz gibi cama dayadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile yaptığı konuşma Kuzmin'i sarsmıştı. Önce başkan ona intihar saldırısının yol açtığı korkunç hasarı, o sarsıcı, barbarca patlamayı anlatmıştı. Daha sonra da insan avının ağır ilerlediğinden söz etmişti. Bir yere varamıyorlardı. Ellerinde güçlü ipuçları yoktu. Kadın teröristin kimliğinin öğrenilmesi dışında. Moskova'daki Patrice Lumumba Üniversitesi'nden. Başka nereden olacak? Mezun, üniversitenin en iyilerinden biri. İşleri daha da beter edecek habere gelmişti sıra. Ebu Haşim'in tutukluların serbest bırakılması konusunda Moskova'yı tehdit etme haberine. Bu haber Kuzmin'i öylesine ürkütmüştü ki avuçları terlemeye, yüreği hızla çarpmaya başlamıştı. Ey kaide üstlerini bombalayıp yok etmenin zamanı geldi. Bay Kuzmin, demişti Amerika Başkanı, güvenli hatta duyulan ses berraktı. Ebu Haşim Rusya'yı doğrudan tehdit ederse, kamplarını bombalayacağınızı açıkça söylediğinizi biliyorum. Sizden şimdilik bu kararınızı askıya almanızı istiyorum, rica ediyorum. Önümüzde bu durumu değiştirecek kadar zaman var hala. 36 saat hiçbir şey değil. Kaldı ki zamanınız daha da azaldı, diye itiraz etmişti Kuzmin. Hala duyduklarını değerlendirmeye çalışıyordu. Üstelik soruşturmanız da bir yere varamıyor. Hiç umut kalmamışken hala neyi bekliyorsunuz? Askerlerinizi körfezden çekmeye başladınız bile. Bay Kuzmin, başka bir seçeneğim yoktu ama bu kaybettiğimiz anlamına gelmez. Üstlere saldırmayacağınıza söz vermenizi istiyorum ve tutukluları bırakarak bana yardım etmeniz için size yalvarıyorum. Böyle bir söz veremem, demişti Kuzmin sertçe. Danışmanlarımla görüştüm. Böyle bir harekette bulunmayacağımıza ittifakla karar verdik. Ama şimdi yeni bir durumla karşı karşıyayız. Yeni bir tehdit, yeni bir süre. Bunu danışmanlarımla derhal değerlendireceğiz. Bunun sözünü verebilirim. Ama tutukluların serbest bırakılmasını asla kabul etmeyeceklerini size şimdiden söyleyebilirim. Asla. Hattın öbür ucunda uzun bir sessizlik oldu. Kuzmin, Başkan Andrew Booth'un sesinden önce teslimiyetle iç çektiğini duydu. Bay Kuzmin, yeniden tehditlere başvurup gözdağı politikası gütmek ve sizi aksi karar vermeye ikna etmek için ülkemin askeri gücünü hatırlatmak istemiyorum. Bu arzulayacağım bir yöntem değil, zorlansam da değil. Kuzmin yeniden hırslandı. Amerikalıların Rus bombardıman uçaklarını düşürerek savaşı göze alabileceklerini biliyordu. Ama tutukluları kurtarmak için Amerikalıların Moskova'ya bir baskın düzenlemeleri imkansızdı. Kabaca araya girmeye hazırlanırken Booth konuşmasını sürdürdü. Onun için size bir öneride bulunmak istiyorum. Bir teklif de diyebilirsiniz. Rusya'nın bombardımanı ertelemesi ve tutukluları serbest bırakması karşılığında. Tutukluların pazarlık konusu olamayacağını ne zaman anlayacaksınız? Kuzmin öfkeden köpürüyordu. Tehditlerinize gelince. İzin verseniz de sözümü bitirsem. Buna karşılık Amerika yeni füze savunma sistemi konusunda bir moratoryum önerse ne dersiniz? Kuzmin sessiz kaldı. Rüşvet düşünülebilecek son şeydi. Amerikalıların Yıldız Savaşları savunma sistemi Rus hükümetinin en büyük sorunuydu. Amerikalıların bu projeye devam etmeleri, kendi savunma sistemlerinin gücünü artırmak ve benzer bir sistem oluşturmak için Rusya'nın milyarlarca ruble harcaması demekti. Olmayan ve Rus ekonomisi sağlam ayaklar üzerine basana dek de yıllarca olmayacak milyarlarca ruble. Kuzmin öfkesini yuttu. Önerinin çekiciliğinin bilincinde sessizliğini biraz daha uzattı. Moratoryumun ne kadar süreceğini sormak isterdim. 3 yıl. Kuzmin cevap vermedi. İçgüdüsüne uydu, teklifin geri kalanını beklemeye karar verdi. Bunun dışında Bay Kuzmin, şu anda hükümetiniz uluslararası piyasalarda iki büyük kredi bulmaya çalışıyor ama çok zorlanıyor. Bu engellerin derhal kalkacağına söz verebilirim. Amerika Birleşik Devletleri bu krediler için garanti verebilir. Kuzmin yine cevap vermedi. Arkası gelecek miydi? Buna ek olarak, Amerika'nın gelecekte Çeçenistan'daki hareketlerinizi ve siyasetinizi eleştirmeyeceğine söz verebilirim. Kuzmin dudaklarını büzdü. Bunlar çok çekici, etkileyici jestlerdi. Ama konseyi sakinleştirmeye yeter miydi? Sayın Başkan, size bir söz veremeyeceğimi tekrarlıyorum. Danışmanlarım ortaya çıkan yeni koşullarla birlikte sizin bu tekliflerinizi değerlendirecek. Bunlar çok önemli, zaman alıcı konular. Anlıyorum Bay Kuzmin. Ama cevabı bugün almam gerek. En geç Washington saatiyle gece yarısı. Başka türlü tutukluların serbest bırakılması için tanınan süreyi yakalayamam. En azından bu sözü verebilir misiniz? Pekala, dediğiniz saatten önce cevabımızı alacaksınız. Kuzmin, soğuk camın kafatasının içinde artan ağrıyı dindirmesini bekledi. Andrew Wood'la yaptığı konuşmayı, o konuşmanın getireceği sorunları düşündü. Ebu Haşim başarılı olur da, sonra Rusya Federasyonu bölme planını uygulamaya koyarsa, füze savunma sisteminde moratoryumun ne yararı olurdu? Tutuklular serbest bırakılırsa, kamuoyunun öfkesi yıkıcı olmaz mıydı? Bakanlarından birinin söylediği gibi, kamuoyu baskısı Kuzmin'in yıkılmasına yol açarsa, böyle bir anlaşmaya değer miydi? Bir de El-Kaide üsleri bombalanırsa, Ebu Haşim'in Moskova'ya sinir gazı yayacağı tehdidi vardı. Ya Haşim blöf yapıyorsa, ya Moskova'da, Moskova'nın yakınlarında böyle bir bombası yok da, söyledikleri boş bir tehditten öteye gitmiyorsa? Birkaç saniye boyunca Andrew Wood'un girdiği çıkmazı düşündü. Adam umutsuzdu. Böyle jestler yapması için insanın çılgın veya aşırı iyimser ya da her ikisi birden olması gerekirdi. Kuzmin, Wood'un çabalarını anlayışla karşılıyordu. Ama düşünmesi gereken bir ülkesi, vatandaşları ve kendi siyasi programı vardı. Yine de konuyu oya sunmak zorundaydı. Sonunda pencereden uzaklaştı, çalışma masasının başına geçti ve FSB başkanıyla telefonda 3 dakika kadar süren özel bir görüşme yaptı. Ahize'yi yerine bıraktıktan sonra zile basıp özel sekreterini çağırdı. Sayın Başkan, Güvenlik Konseyi'nin bu akşam 8.30'da toplanmasını sağla. Burada Kremlin'de. Acele et Leonid. Bu çok acil bir durum. Chesapeake. Gorev Chesapeake yoluna saptı. Winston koyuna 5 kilometre kala denizden gelen yağmur ince ince yağmaya başladı. Kasabanın güney ucuna yaklaştığında bir süpermarket ve içki dükkanının otoparkına girdi. Motoru susturdu, farları söndürdü. Karla indikten sonra kaskını çıkardı. Yere basıp arkalarındaki yola baktı. ''Bir şey gördün mü?'' diye sordu Carla. Son 15 kilometre boyunca ara yollara sapmışlar, ana yola dönmeden önce akla gelebilecek her türlü önlemi almışlardı. İş çıkış saatiydi. DC'de çalışanlar eve dönmek için yollara düştüklerinden, yolun büyük bir bölümünde epey otomobil vardı ama Gorev kalabalıktan kurtulmanın yollarını bulmuştu. Birkaç kilometre önce arkamızda bir motosiklet, hemen arkasında da bir pick-up gördüğümden eminim ama ikisini de ektiğimize inanıyorum. Carla da kaskını çıkardı ve yola baktı. Bundan hoşlanmadım Nikolay. Polis ya da FBI olmasın. Bundan çok daha profesyonelce davranır, bizi izlemek için helikopterlerini kullanırlardı. Hayır, içimden bir ses bunun Visto olduğunu söylüyor. İyi ama... Bizi neden izletsin ki? Onun gibi biri kendinden başka kimseye güvenmez. Bana kalırsa tedbirli davranıp iş yaptığı insanlar hakkında biraz daha fazla bilgi toplamak istemiştir. Bir gangsteri bunun için suçlayamazsın. Ama kafasında daha karmaşık bir niyet olmasından korkuyorum. Ne gibi? Gorev kafasını salladı. Kim bilir? Bizi bir şekilde aldatmak ya da malları için daha fazla para koparmak gibi. Bu gece minibüsü ve malzemeyi teslim alırken gözümüzü dört açmamız gerekecek. Ya gidip polise haber verirse? İşim yapmaz dediyse yapmaz. Gorev, Honda'ya binmeye çalışırken yüzünü acıyla buruşturdu. Ne oldu? Böğrüm kendini hatırlatmaya çalışıyor, önemli değil. Döndüğümüzde pansuman yaparım. Carla'nın gözündeki endişeyi gördü. Elini genç kadının yüzüne sevgiyle uzattı. Merak etme, iyiyim. Gerçekten iyiyim. Yağmurun şiddetlendiğini görüp kaskını başına geçirdi. İliklerimize kadar ıslanmadan buradan uzaklaşıp eve dönelim. Ricky Cortez köpürüyordu. Sağanak gibi yağan yağmurun altında pikabını Chesapeake sahil yolunun kenarına çekerek küfretti. Yolu baştan uca en az 6 kere gidip gelmiş, ne Honda'yı ne de üzerindekileri görebilmişti. Goldwing mırıldanarak durdu. Sürücüsü motosikletten indi, arkasından da araba geldi. Direksiyonda Hector, yanındaki koltukta Ronnie. Ricky öfkeyle pikaptan indi, Hector'un arabasına yaklaşıp çizmeli ayağıyla bir tekme savurdu. Arabanın kapısı çöktü. Kahrolası göt delikleri, kör müsünüz yoksa? Hey, arabama dikkat et. Hala ödenecek taksitlerim var adamım. Arabadan da senden de başlatma. Ricky cebinden kısa namlulu bir 38'lik çıkardı. Arabanın penceresinden sokup Hector'un burnuna dayadı. Telefonda hemen arkamdan gelmeni söyledim. Ben ve Goldwing geride kalınca öne geçmeni söyledim. Ama hayır, hıyar gibi ekildin. Geri zekalılar, geri dönüp Benny'ye olanları anlattığımda neler olacağını biliyor musunuz? Hey Ricky, silaha dikkat et adamım. Yol çok kalabalıktı, peşinden gidemedik. Herif slalom yapar gibiydi. Benim kıçımda da ona yetişecek bir roket yok adamım. Yağmurdan sırılsıklam olan Ricky dişlerini gıcırdattı, geriledi. Arabaya bir tekme daha savurdu. Hector bu kez ağzını açmadı. Ricky'nin öfkesini, bu öfkenin nereye varabileceğini biliyordu. Motosikletli Goldwing'e doğru yürümeye davrandı. Ricky adama döndü. Ya sen ne cehenneme gittiğini sanıyorsun? Eve döndüğümüzü sanıyordum adamım. Bok dönüyoruz. Daha işimiz bitmedi. Dağılıp gözlerimizi açacağız. Bütün gece boyunca dışarıda kalsak, donumuza kadar ıslansak da o orospu çocuklarını bulmaya çalışacağız. Ben güneye giden yola bakacağım. Siz de kuzeye. Hector ve Ronnie'ye bakıp haykırdı. Siz pezevenkler de içerilere bakacaksınız. İçinizden biri herifle kancığı görürse hemen haber verecek. Duydunuz mu?
61. Washington DC 13 Kasım 11.55. Nikki kör erici bir baş ağrısıyla uyandı. Nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Odayı bulanık görüyor, aklı karışıyordu. Sonra yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Sol kolu zonkluyordu. Dirseğinden bileğine kadar kalın sargılar içinde olduğunu gördü. Sağ elini kafasına götürdüğünde alnındaki sargıyı fark etti. Kafası ve gözlerinin şiş olduğunu hissediyor, sol kolundan çıkan tüpleri görüyordu. Patlamayı, restorana doğru gelen ısı ve alev duvarını hatırladı. Korkunç bir gücün ayaklarını yerden kestiğini, Daniel'ın elinden tuttuğunu, yanındaki Jack'i.
Daniel!
İçini yıkıcı bir korku kaplar, gözlerine yaş dolarken oğlunun adı ağzından bir çığlık gibi çıktı. Ona ne oldu? Yaşıyor mu yoksa öldü mü?
Daniel!
Bir saniye sonra tepesinde hemşirenin sevgi dolu yüzünü gördü. Kadın kolundaki tüpleri kontrol ediyordu. Tamam şekerim, küçük oğlun iyi. Sen şimdi dinlen, kendini nasıl hissediyorsun?
Oğlum nerede?
Dedi Nikki, umutsuzca hemşirenin eline sarılarak.
Onu hemen görmek istiyorum. Nerede? Ona ne oldu?
Hemşire Nikki'nin elini usulca bıraktı. Sesi endişeliydi. Doktorlar sana Daniel'ın durumunu anlatacak şekerim. Gidip çağırayım hemen. Beyaz Saray 13.05. Harry Judd, oval ofisin ortasında durmuş, gizli servis ajanının elektronik bir el dedektörüyle odayı taramasını, elleri belinde sabırla izliyordu. Her şey denetlenmeliydi. Duvarlar, mobilyalar, her türlü ekipman, duvarlardaki tablolar, hatta başkanın koltuğu, çalışma masası, telefonu, her şey. Adam 5 dakika sonra dedektörü kapattı. Her zamanki gibi, hiç Harry, tertemiz. Jude, acil durum odasını kontrolden geçirmişti bile. Her telefon ve telefon prizini, her duvarı, her sandalyeyi, masayı, yerleri, tavanı, ses düzeneğini, televizyonları. Ahşap ve sıvanın her santimini, her çatlağa, köşe bucağa. Beklediği gibi hiçbir şey yoktu. Ama hiçbir şey olmamasının bir böcek yerleştirilmediği anlamına gelmeyeceği, Jude'un göz önünde bulundurması gereken sevimsiz bir durumdu. Biri bir esit yerleştirmiş, gizli servis elektronik aramaya başlamadan kaldırmış, sonra da yeniden yerleştirmiş olabilirdi. Bunun için o birisinin odaların kesin olarak ne zaman taranacağını bilmesi gerekirdi ki, Jude'a göre bu neredeyse imkansızdı. Tarama çalışmalarının kasti düzensizliği bir yana, başkandan Jude'a kadar bir dizi insan, en ufak bir kuşkudan hareketle herhangi bir odanın yeniden taranmasını isteyebilirdi. Hayır, odaların temiz olduğundan neredeyse kesinlikle emindi. Bunun anlamı da kaynak her kimse bilgilerini elektronik yöntemlerle almadığıydı. Jude meslektaşına bakıp başını salladı. Tamam Chuck, emin olmak için bir kez daha geç, sonra malzemeni topla. Adam kaşlarını çattı. Belirli bir şey mi arıyoruz Harry? Jude kafasını salladı. Bu bilgiyi gizli tutacaktı. Washington DC 12:20. Collins uyandı. Huzursuz uyumuş, kabuslar görerek yatağında dönüp durmuştu. Saatine baktığında sadece 4 saat uyumuş olduğunu anladı. Yataktan doğruldu. Sarsak bir yürüyüşle oturma odasına yürüdü. Eğer aklına gelmiş olsa 36 saatte sadece 4 saatlik uykuya rağmen hala ayağa kalkabilmesine şaşardı kuşkusuz. Oysa beyni vücudunun yaptıklarından habersizdi. Kendini hala sarsak yıkılmak üzere hissediyordu. İlk işi telefona ve cep telefonuna bakıp mesaj olup olmadığını kontrol etmek oldu. Mesaj yoktu. Sonra hastaneyi aradı. Yoğun bakım bölümüne bağlanmayı beklerken Nikki'nin annesine haber vermesi, neler olup bittiğini anlatması gerektiğini hatırladı. Bunu evden ayrılmadan önce yapacaktı. Birkaç saniye sonra nöbetçi hemşireye bağlandı. Kadın, Nikki'nin hala uyuduğunu, Daniel'ın durumunda da bir değişiklik olmadığını söyledi. Ahizeyi bıraktığında titriyordu. Aynaya baktı. Gözleri şişmiş, kanlanmış, çevreleri kararmıştı. Göğsünde ve başında gerginlik hissetti. Endişeden başı zonkluyordu. Ciğerlerine oksijen doldurdu, sinirlerini gevşetmek için şakaklarını soğuk suyla ovdu. Korkunç kabuslar, Nikki ve Daniel, Sean ve Annie ile ilgiliydi. Bir de Muhammed Raşit'le karşılaşmak ve ona hak ettiği cezayı vermekle. Uzun süre bir şey hissetmemişti. Sanki karısı ve oğlu için döktüğü her damla gözyaşı, yanında küçük küçük duygu parçalarını da alıp götürmüş gibi. Oysa şimdi yeniden ve eskisinden çok daha yoğun bir öfke duyuyordu. Hayatı, sevdiği ve hayatını paylaşan insanlar yine aynı adamın tehdidi altındaydı. İntikam arzusu içinde sadece birisinin ölümüyle yatışacağını bildiği soğuk bir nefret doğurmuştu. Bu nefreti kontrol edecekti ama nefret de onu. Bu nefretten arınmadıkça sağlam bir insanın duygularına bir daha sahip olamayacaktı. 10 dakika sonra yıkanmış, giyinmiş, tabancasını kılıfına yerleştirmişti. Araba anahtarlarına uzandı ama hole çıkmadan önce Morgan'a telefon etti. Cep telefonu ilk çalışta açıldı. ''Nasılsın Jack?'' ''Başım inanamayacağın kadar ağrıyor. Uyuyabildin mi?'' ''Pek sayılmaz. Bir haber var mı?'' Bizimkiler Carla Sheriff'in New York'taki eski evine uğrayıp o zamanki komşularından bazılarıyla konuşmuşlar. Aradan geçen bunca zamandan sonra çoğu onların orada oturduklarını bile unutmuş. Hatırlayanlarsa onu son zamanlarda görmediklerinden emin. Amerika'da bir akrabasını bulamadık. Başka? Maryland'de Araplara kiralanmış bir düzine kadar yer bulduk. Çoğu aile. 6 ay önce gelmiş ve sorguya aldığımız bir Yemenli dışında hepsi temiz, kuşku uyandırmıyor. Yemenli'nin garajında çalıntı bir araba bulunmuş. Ama donuna edecek kadar korktuğundan her sorulana cevap veriyormuş. Sonunda arabayı Baltimore'daki düzenbaz bir satıcıdan aldığı ortaya çıktı. Herif salak olabilir ama terörist değil Jack. Peki ya kargo manifestoları, limanlar, havaalanları? Hala bir şey yok. Malı ülkeye sokmak için milyonlarca yol var Jack, sen de biliyorsun. Tabii elimizde daha fazla adam ve zamanımız olsa bulurduk ama ikisine de sahip değiliz. Artık öyle bir yere geldik ki sağlam bir ipucu için sol taşağımı veririm. Hastaneden bir haber var mı?
Değişen bir şey yok, Lu.
Kursk nerede?
Bir saat kadar önce bir yerlere telefon etti, sonra da kayboldu. Ondan sonra görmedim.
Ne cehenneme gitti ki?
Söylemedi, sadece hemen döneceğini söyledi.
George Washington Hastanesi 12.30. Bayan Dean, ben Doktor Bill Volensa. Daniel'ın ameliyatını ben yaptım. Doktorun üzerinde aran süveteri, blue jean ve spor ayakkabı vardı. Tıraşsız yüzü, dağınık saçlarıyla yataktan kalkıp gelmiş gibiydi. Nikki'ye belli belirsiz gülümsedi. Sakalını sıvazladı.
''Kıyafetim için bağışlayın.'' diye devam etti. Sıkıntılı ve yorgun bir gecenin sonunda koridorun ucundaki personel odasında birkaç saat uyumaya çalıştım.
Hemşire dönüp doktorun gelmek üzere olduğunu söylediğinde Nikki yataktan kalkmaya çalışmıştı. Hemşirenin itirazlarına rağmen bildiğini okumuştu Nikki. Kollarında tüpler, bir iskemleye oturmuş, kendini hala sersem gibi hissediyordu. Volensa, hasta çizelgesini alıp incelemeye koyulduğunda sinirlerinin laçkı olduğunu düşündü.
''İyiye gidiyorsunuz. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yüzünüzdeki yaralar ve kolunuz sizi endişelendirmesin, hepsi geçecek.''
''Ya Daniel doktor?'' Volensa çizelgeyi bıraktı. Öteki iskemleye uzanıp çevirdi, oturdu. Başını kaldırmadan önce baş ve işaret parmaklarıyla gözlerini ovuşturdu.
''Maalesef pek iyi değil.''
Nikki'nin yüreği burkuldu. Geceliğine yapışmış parmakları bembeyazdı. Volensa açıklamaya başladı.
''Oğlunuzun durumu hala ağır. Kötüye gitmiyor ama pek de düzelmedi. Bizi asıl endişelendiren dalağı. Onu sürekli izliyoruz ve size verebileceğim tek iyi haber, durumunun kötüleşmediği.''
Nikki başını ellerinin arasına aldı.
''Bayan Dean, erkek arkadaşınıza da söyledim. Bay Collins'in erkek arkadaşınız olduğunu düşündüm de. İlk yardım ekibi Daniel'ı buraya tam zamanında yetiştirmiş. Biraz daha gecikselerdi en ufak bir umut olmazdı. Ama onun için en azından şükredecek bir şeyimiz var.''
Nikki başını kaldırdı, gözlerini sildi.
''Onu ne zaman görebilirim?''
''Maalesef bu şimdilik imkansız,'' dedi doktor ve nedenini anlattı. ''Gerçekten çok üzgünüm ama Daniel'a zarar veririz. Kendine geldiğini ve sizin camdan baktığınızı gördüğünü düşünün. Annesinin yanında olmadığını görmek onu üzmez mi? Üstelik şu anda düşünmemiz gereken o, öyle değil mi?''
Nikki hafifçe başını öne eğdi. Doktorun cevabı endişesini hafifletmemişti. İçinde oğlunun yanında olmak için umutsuzca bir arzu duydu.
''Ya Jack, o nasıl? Bay Collins mi? Bir iki kaburgasında kırık, kafasına yediği bir darbe, birkaç kesikle çürük ama durumu iyi. Onu görebilir miyim?''
''Maalesef burada değil.''
''Ne demek istiyorsunuz?''
''Onu en son bu sabah 7'ye doğru gördüm. Sizden ve oğlunuzdan haber almak istedi. Sonra doktorlara haber bile vermeden kendi kendini taburcu etmiş.''
''Nereye gitmiş?''
''En ufak bir fikrim yok. Başına aldığı darbe bizi endişelendiriyor. Aslında hastanede kalması gerekirdi.''
Nikki, Jack'in FBI genel merkezine dönmüş olabileceğini düşündü.
''Patlamanın nedenini biliyor musunuz doktor?''
Volensa omuzlarını silkti.
''Sadece ekipten birinin haber bültenlerinden duyup anlattığı kadarını. Anlaşılan bir kamyonetteki tahrip gücü yüksek bir bomba Hoover binasının bir kanadını çökertmiş. Saldırıyı üstlenen yok. FBI, saldırının bir vatansever grubunun işi olduğunu düşünüyor.''
''Ne vatanseverlik ama? Hayatta kalanların yaraları korkunç. Daha şimdiden en az 13 ölü ve birçok kayıp var.''
''Lütfen doktor, Daniel'ı gerçekten görmek zorundayım. İçimdeki endişeyi anlamanız mümkün değil.''
''Sadece anlamaya çalışabilirim Bayan Dean,'' dedi Volensa başını sallayarak. Nikki'nin sesindeki umutsuzluğu duyunca içini çekti.
''Belki daha sonra hemşirelerden biri sizi götürür. Oğlunuza camdan bir bakarsınız. Sadece birkaç dakika için ama. Şimdilik emin ellerde olduğunu ve elimizden geleni yaptığımızı bilmenizi istiyorum.''
Volensa onu yatıştırmak için elini omuzuna koyduğunda Nikki uyuşmuş gibiydi. Yatışmamış, Aksine kafası karışmış ve korkmuştu. Çok korkmuştu. Doktor elini çekti. "Şimdi izin verirseniz görmem gereken başka hastalarım var." Doktor gidince Nikki oturduğu iskemlede öylece kaldı. Hareket edemeyecek kadar sarsılmıştı. Şu anda tek istediği Daniel'ı kollarına almak, minicik kemiklerini hissetmek, onu sevgiyle bağrına basmaktı. Endişe keskin bir hançer gibi göğsüne saplandı. Korku öylesine dayanılmazdı ki genç kadın yığılıp kalmak üzereydi. Birden Sean'u kaybetmenin Jack'e nasıl bir acı vermiş olduğunu anladı. Ağlamak istedi. Hem kendisi hem de Jack için. Jack'e ne oldu? Neden hastaneden ayrıldı? Nereye gitti? Yatağının yanındaki komodine uzandı. Jack'le konuşmak için cep telefonunu aradı ama bulamadı. Elbiseleri de yoktu. Editörünü aramak istiyordu. Birini aramak bu kentte çok kötü şeyler olduğunu hissettiğini, insanların olanları öğrenmeye hakları olduğunu haykırmak istiyordu. Bir de annesini aramak istiyordu. Onu üzmek niyetinde değildi ama Daniel'a olanları bilmesi gerekiyordu. Kafasını toplamaya çalıştı ama çok huzursuzdu. Daniel için duyduğu endişe kafasını karıştırıyordu. Reagan'daki Daniel'ın yuvasının yakınındaki askeri hareketliliği hatırladı. Polislerin tatbikatını, Brad Stillman'ın izlendiğinden kuşkulanmasını, DC'de tuhaf bir şeyler oluyor korkusunu hatırladı. Bütün bunları sorduğunda Jack'in huzursuz oluşunu, her şeyden önce de o korkunç patlamayı hatırladı. Bütün bunlar karmaşık kafasında uç uca ekleniyor, ona korkunç bir şeyler olduğunu anlatıyordu. Bu korkunç şeylerin ne olduğunu çıkaramıyordu bir türlü. "Birine anlatmam gerek," diye düşündü. Cep telefonunu bulabilirse editörünü arayacaktı. Bildiklerini anlatacak, oluşturulacak bir inceleme ekibinin bu konuyla ilgilenmesini sağlayacak, ne olduğunu gerçekten öğrendiklerinde de tüm gazeteyi buna ayırtacaktı. Hemşire gelip yatağına yatmasını söylediğinde hala huzursuzdu. Telefonumu istiyorum. Birini aramam gerek. Söz şekerim, telefonunu bulacağım ama şimdi dediğimi yap, yoksa ikimizin de başı derde girer, dedi hemşire ve yatağa yatmasına yardım etti. Annen aradı, yolda olduğunu söyledi. Sesi çok endişeliydi, seni görmek istediğini söyledi ama doktor dinlenmen gerektiğini anlattı. Onun için böyle hareket etmenin hiçbir anlamı yok. Böylesi kimseye bir yarar sağlamaz. Sakinleşmen için sana bir şey vereyim. Hemşire yutması için iki sarı hapla bir bardak su uzattı. Sakinleştirici birkaç saniye sonra Nikki'nin damarlarına yayıldı ve genç kadını etkisine aldı. Nikki gözlerini kapadı, bir kez daha karanlığa teslim oldu. 41. ayrımın sonu. Sayfa 491. Devamı 42. ayrımda.